Bugünün vaaz metni Yuhanna 21'de bulunmaktadır. Ayağa kalkalım. Bundan sonra İsa Taberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Çeline'nin Kana köyünden Nathanael, Zebedee'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar, biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, çocuklar, balığınız yok mu? Diye sordu. Yok, dediler. İsa, ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız, dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlar. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a, bu Rab'dır, dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince, üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağ çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek götürdüler. İsa onlara, şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin, dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çektiler. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, gelin, yemek yiyin, dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu İsa'nın ölümünden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü. Amin. Ey kutsal Baba, bizi hakikate kutsan. Senin sözün hakikattir. Amin. Sevgili kardeşler, burada İsrail'in jeografisini biraz biliyorsak, bütün bunların anlaması biraz daha kolaydır. Hezekiel kitabından okuduk. Orada tapınaktan ırmaklar akıyor. Bu tabii ki bir rüya ya da bir düştü. Hezekiel'e gösterilen bir şey. Fakat Yeruşalim bir tepedeydi. Denizden 800 metre yüksekte. Sonra Yeruşalim'den daha doğuya giderken öyle 20-30 kilometre filan, belki biraz daha fazla, dünyanın en alçak yer var. Orada Eriha kent var, hala bugün bile bulunuyor. O zaman da vardı. Ve Eriha'dan biraz ileri, güneye doğru bir göl var. Ve bu yer dünyanın en alçak yerdir. şeyden deniz seviyesinden 400 metre aşağıda. Yani Yeruşalim'den o göle 1200 metre var. Yani o oldukça fazla. Ve bu aşağıdaki göl Tuz Gölü'dür. Lut Gölü, ölü göl diyorlar ona. Ben de orada iki kere biraz uzun bir 6 haftalık bir şey yaptım orada. Tatil değil, ben tedaviye gittim orada. Orada cilt hastalıklar tedavi ediliyor. Ve burada da onu o yerin adına geçiyor Hezekiel kitabında Ein Gedi. O hala oradadır. Ein Gedi. Bir yeşillik orada tatlı su topraktan geliyor. Fakat gölün kendisi ölümü ölü. Orada bir balık bile yoktur. Bir balık bile yoktur. Yani Türkiye'de tuz gölülerde var. Evet, bunun gibi bir şey. Şimdi burada görüyoruz tapınaktan Hezekiel'e öyle gösteriliyor. Tapınaktan ırmaklar Lut Gölü'ne doğru gidiyor. Ve oradaki tuz suyu tatlı suya döndürüyor. Ve balıkla, her türlü balıklar orada olacaktır. Şimdi tapınak yok. Tapınak İsa Mesih'ten 40 yıl sonra Romalılar tamamen yıktılar. Orada taş üzerine bir taş kalmadı. Halbuki o dünyanın en muazzam binalardan biriydi. Onun altı hala var. Fakat tapınağın kendisinden gerçekten bir taş bile kalmamıştı orada. Ve yine de Hezekiel görüyor. Orada o tapınaktan diri sular akacaktır. Şimdi bazı Hristiyanlar bunun şöyle olduğunu sanıyorlar. Yani yeniden bizim günlerimizde bu tapınak yapılacaktır ve oradan gerçekten sular inecek. Fakat bu Hezekiel'in gördüğü görünüm çok daha büyük bir şekilde gerçekleştirdi. Hatırlıyor musunuz? Yeni tapınak nedir? İsa Mesih'in kendisi. O diyor, bu tapınağı yıkın, ben onu 3 gün içinde yine bina edeceğim. Evet, ve bu tapınaktan, yani İsa Mesih'ten bu diri sular öylece akar ki bütün dünyaya bu balıklar yeter. Evet, yani sadece öyle harfen olsaydı, yani bize ne değil mi? Yani orada güzel bir ırmak var ve balıklar var, bize ne? Fakat bu şekilde, bu tapınağın İsa Mesih olduğu için ve İsa Mesih'te akan bu sular acaba ne sulardır? Ne demektir? Bu su, diri su. Ruh ve İsa Mesih'in ruh nerede akıyor, nasıl akıyor? Sözünde, evet. Ve bütün dünyada, evet. Sözünde, yani Allah'ın ruhu ve Allah'ın sözü her zaman birliktedir. Yani bunu biliyorsak, çok biliyoruz aslında. Bu çok önemli. İsa Mesih sözünü veriyor, yani ruhunu veriyor. Allah'ın söz olmadıkça ruhlar vardır. Fakat kutsal ruh yoktur. Ve onun diri su, tabii ki bize duyurulan müjde, iyi haber. Evet, ve bu haber yaşam yaratıyor. Evet, o bir. İkincisi, burada bu Hezekiel'in zamanından yaklaşık 600 yıl sonra Petrus Yeruşalim'de. İsa ölmüş, dirilmiş, göğe alınmış, kutsal ruhunu vermiştir şimdiye kadar. Ve şimdi artık bu sular akmaya başlamıştır. Hatırlıyorsunuz belki Pentekost gününde 3000 kişi, erkek, orada kadınlar da mutlaka vardı. Belki 5000 kişi vaftiz oldu. Yani orada bu diri sular akmaya başlamıştı. Ve şimdi Petrus, hatırlıyorsunuz, İsa yargılandığı zaman ve iskence gördüğü zaman Petrus korktu ve kaçtı ve kaçmadı aslında, fakat inkar etti. Öyle uzaktan baktı ve inkar etti, korktu. Hatta bu bir hizmetçi kızdan korktu. Dedi, hayır, ben o adamı tanımıyorum. Şimdi onu bambaşka bir şekilde görüyoruz, değil mi? O büyük cesaretle bütün halka İsa Mesih'i duyuruyor. Hatta onları suçluyor, kendisi de suçlu görüyor ve biliyor. Fakat halkını da suçluyor, suçlamak için değil, fakat hakikati göstermek için. Yani gerçek durumu göstermek için diyor. Siz Mesih'i öldürttünüz. Bu yabancı askerlerin elleriyle. Tövbe edin. Ve çok kişi etti. Hatta bu adam da felçliğinden, hoş geldiniz, İyileşti. Hoş geldiniz. Evet. Evet, ve burada görüyorsunuz. Petrus ne diyor? Düşünün şimdi normal bir pazar günü bu İstiklal Caddesi bildiğiniz gibi dost doludur. Binlerce insanlar var. Ve bazılar sizin de şimdi geldiğiniz gibi kilisemize geliyor. Fakat binlerce kişi oradan geçiyor. Şimdi ben gitseydim oraya ve bir felci ya da başka bir hastayı iyileştirebilseydim, reklam yapabilseydim, insanlar bana bakacaktılar. Bu yabancı öyle sözüyle bir insanı iyileştirmiş. Belki insanlar heyecanlıktan akın akın kiliseye geliyorlar. Fakat Petrus'un kafasında öyle bir şey yok. Petrus bu adama İsa Mesih'in adıyla büyük bir iyilik yaptı. Ve insanlar hayran kalıyorlar ve Petrus'a bakıyorlar. Petrus ne diyor? Evet, işte ben İsa Mesih'in öğrencisiyim ve bunları yapabilirim. Elimde vardır. Dedi mi? Yok, tam tersini diyor. O diyor, siz niçin bize bakıyorsunuz? Sanki biz kendi gücümüzle ya da dindarlığımızdan dolayı böyle bir şey yapmak durumundayız gibi. Hayır, biz böyle bir şey yapamayız. Bunu İsa Mesih yaptı. İşte Petrus bunu öğrenmiş. Son akşam yemeği yedikleri zaman İsa henüz yakalanmamış, hatırlıyorsunuz. İsa diyor, siz hepiniz kaçacaksınız. Beni bırakacaksınız. Petrus diyor, ben seni asla bırakmam. Ölüme kadar gireceğim. Ve Petrus bunu yalan söylemekle değil. %100 öyle kendisi düşündü. Yani kendisinden emindi. Bunu söylediği zaman. Fakat durum onun düşündüğünden bambaşka oldu ve korkmaya başladı ve kaçtı, inkar etti İsa Mesih'i. Ve artık Petrus biliyor. Ben bir şey yapmaya layık değilim, gücüm de yoktur. Bir şey benden gelmek lazımsa ümidimiz yoktur. Sadece İsa Mesih'ten yaşam geliyor. Evet. Bu iki şey görüyoruz. Şimdi bu olaya kısa bir zaman için dönelim. İsa Mesih dirildikten henüz göğe alınmadan önce dirildikten sonra o gölün kenarındadır. Kıyındadır. Ve öğrenciler İsa Mesih'in dirildiğini biliyorlar fakat bundan sonra ne olacak artık bilmiyorlar. İsa Mesih onları Celile'ye geri gönderdi. Yeruşalim'den Celile'ye birkaç günlük bir yolculuk. Orada şimdi bu Lut Gölü'n değil Taberiye Gölü'nün yanındadırlar. Orada çok balık vardı. Ve bunların mesleği balıkçı. Ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Petrus diyor, hadi balık tutalım. O bizim mesleğimizdir. Burada boş yere zamanımızı kullanmayalım. Evet, gidiyorlar ve hiçbir şey tutamıyorlar. Bu da bu sefer Allah'tandır. İsa onlara bir ders öğretiyor burada. Sonra İsa Mesih'in sözüyle sonra çok balık tutuyorlar. İsa kıyıdan bağırıyor. Tekneyin sağ tarafına ağınızı koyun ve balık tutabilirsiniz. Bunlar bunun Rab olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bu normal bir şey. Öyle bana anlatılıyor. Kıyıdan birisi gerçekten görebilir. Balıklar oradadır, oraya ağınızı atın. Ve bunu yapıyorlar. Fakat balıklar o kadar çok tur ki, yani Yuhanna anlıyor bu. Mesih'te başka kimse olamaz. Ve Petrus'a diyor, bu Rab'dir. Ve Petrus bunu anlayınca hemen suya atlanıyor ve Rab'be doğru gidiyor. Ve İsa Mesih burada bir ateş yapmış, kömür ateşi yapmış. Ve orada ekmeği ve balığı pişiriyor. Ve öğrencilerini hazır tutuyor. Düşünün. Burada dünyanın kurtarıcısı İsa Mesih demin ölmüş ve dirilmişti. Ve bütün dünyaya hayat suyunu göndermek istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Biz Yuhanna İncil'in başında okuyoruz. Başlangıçta söz vardı ve söz Allah'ın yanındaydı ve söz Allah'tı. Allah'ın kendisiydi. Büyük sözler ve bu doğru. Ve burada görüyoruz kitabın sonunda İsa öyle küçücük bir grup ile uğraşıyor onlara. Ekmek ve balık
pişiriyor. Çok küçük bir şey. Buradan mı bütün dünyaya hayat gelsin? Fakat İsa ne yaptığını biliyor. Petrus ona geliyor. Ve Petrus bundan önce de İsa'yı bir kömür ateşin yanında görmüştü. Hatırlıyor musunuz? Neredeydi? Pilatus'un avlusunda. Orada Petrus, o gece idi ya, Petrus orada ısınıyor. Öbürlerle bu kömürlerin yanında ve İsa'yı inkar ediyor. Şimdi İsa aynı şekilde burada kömürden ateş yapmış. Petrus geliyor burada. İsa oradadır. İsa o zaman da Petrus'a baktı, hatırlıyorsunuz. Sonra Petrus dışarıya çıktı ve ağladı. Ve İsa bununla ona gösteriyor. Ben seni biliyorum. Ve yine de seni kabul ediyorum. Bak Petrus, senin gücün değil. Sen düşündün, sen ölüme gidebilirsin benimle. Ve gideceksin. Sen benim adım uğruna öleceksin günün birinde. Fakat kendi gücünle değil. Her şey bendendir. Bu ekmek ve balık, bu yemek de bendendir. Ben bunu sana veriyorum. Bunu hatırlamak çok önemlidir. Bizim imanımızın gücü nereden geliyor? Ya da kilisenin, bir cemaatin gücü nereden geliyor? Bizden gelmiyor. Bu şehirde insanlara bir cennet kapısı olmak istiyorsak ve istiyoruz ve oluyoruz. Bu cennet kapısı sadece Rabbin kelamı olabilir. Bizim yaptığımız bir şey değildir. Rabbin sözünü burada dağıtıyoruz, duyuruyoruz. Rabbin sofrasına davet ediyoruz. Burada Rab da sofraya davet ediyor. Biz de burada davet ediyoruz. Rab bunu yapmazsa, biz bu Lut gölü gibi ölü bir göl olacağız. Bir balık bile yaşamayacak. Fakat burada görüyoruz İsa Mesih öğrencilere çok sayıda balık armağan ediyor. İsa Mesih neredeyse işte orada yeteri kadar hayat vardır. Diri su vardır, ekmek vardır, ruhsal hayat vardır, günahların bağışlanması vardır. Amin.